Ayrım 18.
Şubat ayında Argo'nun kaçırılışını ve olayın Bond'a uyandırdığı öfkeyi ima etmesi, hazır bulunanlardan bazılarının gülümsemelerine yol açtı. Kaşlarını çatan bakan Lebel'e döndü.
Çok teşekkür ederim dedi komiser.
Kassel'i ele geçirebilirseniz kuşkusuz bize büyük faydası dokunacaktır. Bundan başka bütün ilgili servislerin son 24 saat içinde yaptıkları gibi benden yardımlarını esirgememeleri dileği dışında söyleyecek özel bir şeyim yok. Öyleyse yarın görüşmek üzere baylar dedi bakan kağıtlarını toplayarak ayağa kalktı. Dışarıda merdivenin başında Lebel ılık havayı iyice içine çekti. Karanlık gökyüzünün sağında solunda gece yarısını bildiren çan sesleri duyuluyordu. Aşağı yukarı aynı saatte Barry Lloyd, Komiser Thomas'ı Chiswick'teki evinden arıyordu. Sis ajanının kendisine ertesi sabah telefon edeceğini düşünen Thomas başucu lambasını söndürmek üzereydi. Raporun sözünü ettiğimiz zayıf noktasını buldum dedi Lloyd. Bir bakıma haklıymışım. O çağda adada dolaşan söylentiyle ilgili sıradan bir rapor söz konusuymuş. Alınacak özel bir tedbir yok kaydıyla dosyasına kaldırılmış. Tekrar ediyorum o sıra yapılacak çok daha önemli işlerimiz vardı. Uyuyan karısını uyandırmamak için Thomas alçak sesle raporda hiçbir ad verilmiyor mu diye sordu. Bir ad var, tam o sıra kaybolan bir İngiliz iş adamının adı. Belki bu olayla ilgisi yoktu ama dolaşan söylentilerde söz konusu edilen oydu. Adı da Charles Calthrop. Teşekkür ederim Barry. Bu işte yarın sabahtan tezi yok uğraşacağım. Telefonu kapadı ve kısa süre sonra derin bir uykuya daldı. Çok düzenli bir genç olan Lloyd bilgi için kendisine başvurulduğunu ve cevabını kısa bir raporla belirterek arşiv bölümüne ulaştırdı. Birkaç saat sonra gece çalışan nöbetçi memur raporu bir an merakla inceledi, sonra Paris'le ilgili olduğundan sabah Dışişleri Bakanlığı'nda Fransa masası müdürünün önüne bırakılacak dosyanın içine koydu. 14. Çakal her zamanki gibi 7.30'da kalktı, başucu masasında duran çayı içti, yüzünü yıkadı, duş yaptı, tıraş oldu. Giyindiğinde binlikleri bavulunun astarının altından çıkardı. Kalın bir deste halinde iç cebine yerleştirip kahvaltı etmek üzere aşağı indi. Saat 9'da otelden çıkmış banka arayarak Via Manzoni'yi izliyordu. 2 saat süreyle elindeki İngiliz liralarını değiştirmek için birinden öbürüne mekik dokudu. 200'ünü de Fransız frankına çevirdi. Bu ilk iş sona erdiğinde bir kahvede mola verip espresso içti. Sonra programının ikinci bölümünü gerçekleştirmeye koyuldu. Uzun bir süre yürüdükten sonra aradığı şeyin bulunduğu Porta Garibaldi adındaki kalabalıkça mahallenin dar sokaklarından birine vardı. Aradığı arabaların yerleştirildiği bir dizi bölmeydi. Sahibi yolun başındaki garajı işletiyordu. Çakal 2 gün için 10.000 lira gibi akıl almaz bir para karşılığı bölmelerden birini tuttu. Sonra bir nalbura uğradı, oradan bir tulum, bir kesici kerpeten, bir kangal çelik tel, bir lehimci lambası ve 1,5 lehim aldı. Hepsinin aynı dükkandan aldığı bir torbaya doldurup kiraladığı garaja bıraktı. Bölmenin kapısını kilitledikten sonra şehrin merkezindeki kaldırımlar boyunca rastlanan lüks lokantalardan birine girdi. Öğleden sonra telefonda randevu alıp bir taksiye atladı ve otomobil kiralayan yerlerden birine gitti. Orada 1962 model spor bir Alfa Romeo Giulietta seçti. 15 günlük tatilinden yararlanıp İtalya'yı gezmek istediğini, bu sürenin sonunda arabayı geri getireceğini anlattı. Pasaportu gerek İngiliz ve gerekse uluslararası ehliyetleri düzgündü. Bir saat içinde otomobil kiralayan mağazanın bütün müşterilerini yolladığı komşu yazıhanede bir de sigorta poliçesi düzenlendi. Yatırılacak para çok büyük, aşağı yukarı 100 İngiliz lirası karşılığıydı. Ama akşam üstüne doğru araba emrinde, kontak anahtarı da üzerindeydi. Mağaza sahibi de kendisine iyi yolculuklar diliyordu. Daha önce Londra'daki otomobil kulübüne uğramış, Fransa ile İtalya ortak pazar üyesi olduklarından, kağıtları düzgün birinin Fransa'da İtalyan plakalı araba kullanmasının karışık işlemler gerektirmediğini anlamıştı. Corso Venezia üzerindeki İtalyan otomobil kulübünde yabancı ülkeler için sigorta yapan bir şirketin adresi verildi kendisine. Orada da Fransa'da kalacağı süre boyunca geçerli ve her türlü tehlike içine alan bir poliçe bedelini peşin ödedi. Sonra yeni arabasıyla Continentale oteline döndü, odasına çıktı. İçinde tüfeğin parçalarının bulunduğu bavulu aldı. Saat 5'e doğru Porta Garibaldi yakınında kiraladığı bölmeye varmıştı. Kapıyı içeriden kilitledi, lehimci lambasının telini prize taktı. Arabanın altını aydınlatmak için yere koca bir el feneri koyarak işe girişti. İki saat süreyle içinde tüfek parçalarının bulunduğu ince çelik tüpleri arabanın şasisinin içine lehimledi. Özellikle bir Alfa Romeo araba seçmişti. Çünkü incelediği otomobil dergilerinde çeşitli İtalyan arabaları içinde Alfa'nın güçlü bir çelik şasisi olduğunu, ana kirişlerin içe doğru geniş bir dik açı meydana getirecek şekilde kıvrıldığını görmüştü. İnce bir çuval bezine sarılı tüpler çelik telle sıkıca bağlanmış telin şasi boyunca birkaç yerden lehimlenmesi de tüplerin iyice oturmasını sağlamıştı. İşini bitirdiğinde tulumu is içinde kalmış, parmakları da çelik telin uçlarını gerip kıvırmaktan acımaya başlamıştı. Ama iyi iş görmüştü. Tüpler arabanın altında görülmüyordu. Kısa süre sonra da bir çamur ve toz tabakasıyla kaplanacaktı. Tulum, lehimci lambası ve telin geri kalanını torbaya sokan çakal, bunları garajın dibindeki bir yığın eski paçavranın altına gizledi. Keskin ağızlı kerpetene gelince bunu da arabanın torpido gözüne soktu. Bavulu arabanın arkasına kilitleyip sokağa çıktığında alacakaranlık şehrin üzerine yayılıyordu. Milano'ya varışından 24 saat sonra otel odasına dönmüş, akşam yemeği için giyinmeden uzun süren bir duşun tadını çıkarıyordu. Aşağı indiğinde resepsiyona yöneldi. Yemekten sonra hesabın hazır edilmesi, bir fincan çayla birlikte sabah 5.30'da kaldırılmasını söyledi ve bara yürüyüp her zamanki gibi Campari soda ısmarladı. Önceki kadar seçkin bir yemeğin ardından elinde kalan liretlerle hesabı ödedi. 11'i birkaç dakika geçe derin bir uykuya dalıp gitmişti. Bir Jasper Quigley sırtını çalışma masasına çevirmiş, elleri arkasında, Dışişleri Bakanlığı'nın penceresinden yemyeşil çimleri ve daha ötede siyah atların üzerinde dimdik Buckingham Palace yönünde yol alan muhafızları seyrediyordu. Uzun süren yağmurlu bir dönemden sonra bulutlar arasından görünen yaz güneşi, zırhlarla miğferleri ışıldatıyor, dimdik kılıçlara parıltılar konduruyordu. Uzun süreden beri alışkın olmasına rağmen Sir Jasper yine de bu görüntünün geleneksel düzenini sever ve oyalayıcı bir ara sayardı. Ancak o sabah aynı görünüşte değildi. O sabah bakışı pek keyifsizdi, dudakları da öylesine sıkılmıştı ki beyazımsı bir ince çizgi halini almıştı neredeyse. Çalışma odasında yalnız olan Sir Quigley öfkesini zapt etmekte büyük güçlük çekiyordu. Manş Denizi'nin öbür yakasında bulunan karşılıklı olarak dostluk bağlarından pek çok söz edildiği halde hayatı boyunca pek az yakınlık duyduğu ülkeyle ilgili bir bölümün Fransa masasının başındaydı. Bu bölümün dış işlerindeki kahredici görevi o ülkede olup bitenleri, çekişmeleri, komploları incelemek ve bunlar hakkında önce Dışişleri Bakanlığı Genel Sekreterliğine ardından da Dışişleri Bakanı'na rapor vermekti. Aradan bütün niteliklere sahipti, aksi halde bu göreve getirilemezdi. Dışişleri Bakanlığı'nda uzun ve mükemmel bir hizmet sicili vardı. Sık sık yanılmış olmasına rağmen o sıra siyasi görüşleri üstlerinkilerle çok iyi uyuşuyordu. Gerçekten temiz, övünülecek bir sicili vardı. Ne açık seçik yanıldığı olmuş ne de üstlerini rahatsız edecek ölçüde haklı çıkmıştı. Ne modası geçen görüşleri savunurdu ne de dış işlerinin üst kademelerine hakim olan görüşler dışında fikir beyan ederdi. Daha sonra Devlet Bakanlığı'na da getirilen Berlin'deki Büyükelçilik Müsteşarı'nın gerçekten evlenilmeyecek kızıyla hayatını birleştirmesi de ona zarar vermemişti. Ancak 1937 yılında Berlin'den yolladığı talihsiz bir raporla Almanya'nın silahlanmasının Batı Avrupa'nın geleceğini siyasi yönden önemli ölçüde etkilemeyeceğini bildirmesi kötü olmuştu doğrusu. Savaş sırasında Londra'da bir süre Balkanlar masasında bulunmuş, Yugoslav partizanı Mihailović ve taraftarlarının İngilizlerce desteklenmesini öğütlemişti. Zamanın başbakanı anlaşılmayan bir nedenle paraşütle oraya inen ve Tito diye önemsiz bir komünistin desteklenmesini bildiren Fitzroy McLean adlı tanınmamış bir yüzbaşın öğüdünü tutmuş, genç Quigley de bu olay üzere Fransa masasına atanmıştı. Bu görevinde Cezayir'de bulunan General Giraud'un desteklenmesini savunanların başı olarak sivrilmişti. O sıra devamlı Londra'da yaşayan ve özgür Fransızlar adıyla kuvvet toplamaya çalışan basit bir tuğ general çevirdiği dolaplarla kendini kabul ettirmese gerçekten iyi sonuçlar verebilecek bir siyasetti benimsediği. Winston Churchill'in bu basit tuğ generalle neden ilgilendiğini doğrusu kimse anlayamamıştı. Fransa ve bu ülkeye bağlı her şeye karşı soydan gelme bir nefret duyan İngiltere Dışişleri Bakanlığı, Fransa Masası Müdürü, savaş boyu özgür Fransız birliklerini kurmak için Fransa'da çok didinen Silik Tuğ General de Gaulle'e özel bir düşmanlık beslerdi.
De Gaulle'ün İngiltere'nin ortak pazara girmesine karşı çıktığı, Sir Jasper'a da bakanla çok tatsız 20 dakikalık bir görüşmeye mal olan 14 Ocak 1963 tarihli basın toplantısından sonra bu düşmanlık daha da artmıştı tabii. Sir Jasper öfkesiyle haşır neşirken kapıya vuruldu. Topukları üzerine dönen diplomat masadaki ince mavi kağıdı almak için eğildi ve okur gibi öne tuttu. "Girin," dedi. Genç Lloyd odaya girdi, kapıyı ardından kapadı ve masaya doğru geldi. Sir Jasper yarım ay biçimi gözlüklerinin üzerinden onu inceliyordu. "Ha Lloyd, ben de dün gece dosyaya yerleştirdiğiniz şu notu incelemekteydim. İlginç, bir Fransız polisinin İngiliz meslektaşına özel yardım isteğinde bulunması. Bu isteğin gizli servisin yüksek bir memuruna iletilmesi ve bu memurun yine özel olarak intelijans servisin küçük bir ajanına başvurmayı gerekli görmesi." "Evet öyle Sir Jasper." Pencerenin yanında dikilmiş kuşkusuz epey önce okuduğu bir belgeyi sökme numarası yapan ince yapılı diplomatı seyrediyordu Lloyd. "Bu küçük ajan da," diye devam etti Sir Jasper, "üstlerinden birine başvurmaksızın isteği kabul ediyor, hiçbir delille dayanmaksızın iş adamı olduğu söylenen bir İngiliz yurttaşının sefil bir kiralık katil olduğunu belirterek gizli servis temsilcisine yardım etmeyi normal buluyor." Sir Jasper tehdit yüklü bakışını karşısındakine dikerek bir an durdu. Asıl kafamı kurcalayan sevgili Lloyd, bakanlığın bu bölümünde müdürlük görevi yapan adamın olayı haber alması için 24 saatlik bir süre geçmesinin gerekli görülmesi. Çelişkili bir durum, sizce de öyle değil mi? Sir Jasper'ın güçlü, özellikle de ast-üst ilişkileriyle öncelik hakkı konusunda çok hassas olduğunu unutmayan Lloyd, çeşitli bölümler arası çekişmeler diye düşündü. "Şu kadarını söylememe izin verin Sir Jasper. Komiser Thomas'ın gerçekten özel olan isteği bana dün akşam saat 9'da ulaştı. Benim raporum da gece yarısı dosyaya girdi." "Doğru, çok doğru ama istek gece yarısından çok önce yerine getirildi değil mi?" Sir Jasper bu isteği çeşitli bölümler arasındaki işbirliğine girdiğini düşünerek çok normal buldum. "Yok canım, yok canım." Sir Jasper kayıtsız halini bırakmış ve kırgınlığını ortaya koymuştu. "Ama sizin bölümünüzde Dışişleri Bakanlığı'na bağlı bir müdürlüğün işbirliğini aynı ölçüde normal bulmadığınız belli." "Raporum elinizde Sir Jasper." "Biraz geç efendim, biraz geç." Lloyd karşılık vermeyi kararlaştırdı kendi kendine. Öyle ya, Thomas'a yardım etmeden önce bir üstüne başvurmak zorunda kalsaydı bu adam Sir Quigley değil kendi şefi olacaktı. "Niçin çok geç Sir Jasper?" Sir Jasper birden başını kaldırdı. Tuzağa düşmeyecek iki bölüm arasındaki işbirliğinin gerçekleşmesini engellemek için artık çok geç olduğunu söylemeyecekti. "Herhalde bir İngiliz yurttaşının ağır bir suçlamayla karşılaştığını fark ettiniz sanırım. Adamın adını bu şekilde lekelemeyi garip bulmuyor musunuz?" Gizli servis temsilcisine sırf istediği bilgiyi sağlamak için bir ad vermekle bu adı lekeleyeceğimi sanmıyorum. Dişlerini sıkan diplomat öfkesini güç tutuyordu. "Anlıyorum Lloyd, anlıyorum. Açıkça görülen gizli servise yardımcı olma isteğinizi övgüyü gerektiren bir istek bu şüphesiz. Dikkate alarak bir serüvene atılmadan önce bazı kişilere başvurmanızı dilemek çok şey istemek mi olur? Neden size danışılmadığını mı sormak istiyorsunuz bana Sir Jasper?" Sir Jasper'ın gözü karardı. "Evet efendim, öyle. Gerçekten bu soruyu soruyorum size." "Sir Jasper, bir üstüme göstermem gereken bütün saygıyla dikkatinizi gizli servis görevlisi olduğuma çekebilir miyim? Dolayısıyla dün geceki davranışımı doğru bulmuyorsanız beni kınayacak yerde üstüme şikayet etmeyi uygun bulmaz mısınız?" "Uygun düşmek mi? Bu genç maskara neyin uygun olup neyin olmadığını bir bakanlık müdürüne mi öğretecekti?" "Yapacağım bunu, merak etmeyin," diye haykırdı Sir Jasper, "hem de en ağır dille." Lloyd izin istemeden döndü ve odadan çıktı. Hayale kapıldığı yoktu, görünüşü kurtarmak için de olsa büyük patrondan esaslı bir fırça yiyecekti. Ama birinden kabul etmediğine öbüründen geldiğinde çok daha büyük rahatlıkla boyun eğerdi. Sir Jasper Quigley bir hır çıkarıp çıkarmamayı düşünmeye başlamıştı. Teorik olarak haklıydı. Keltrop'la ilgili bu soruşturma isteğinin daha yüksek biri tarafından onaylanması gerekiyordu. Ama ille de kendisi tarafından değil. Bu görevde Sis'in müşterisi ise de bu güt üzerinde hiçbir otoritesi yoktu. Genç Lloyd'un başına dert açabilirdi ama şefinden izin istemeden serviste görevli bir aşanı çağırttığı için Sis müdüründen zılgıt yiyebilirdi. Ayrıca bilindiği kadarıyla Sis'in büyük patronu çok yüksek yerlerdeki bir takım kişilerle yakın ilişkilerini sürdürüyordu. Blades de onlarla iskambile oynuyor, yine onlarla Yorkshire'da avlanıyordu. Bir ay sonra da Glorious Twelve avları açılacaktı. Kendisi de oraya davet edilmeyi umuyordu. En iyisi bu işin üzerinde daha fazla durmamaktı. Nasılsa olan oldu diye düşündü yeniden dışarıdaki atlı muhafızları seyre dalarak. Nasılsa olan oldu dedi kulüpteki yemek sırasında konuğuna. Fransa'ya yardım etmek için sanırım ellerinden geleni yapacaklar. Bari bu aşırı çaba sırasında bir yerlerini kırmasalar. Pek hoşnut kaldığı nefis bir taştı bu. Ne yazık ki yüksek yerlerde dostları bulunan konuğunun gerçek önemini anlayamamıştı. Aşağı yukarı aynı zamanda mahalli polis komiserinin raporuyla Sir Jasper'ın sözlerinin yankısı başbakana 10 Downing Street avam kamerasından dönüşünde saat 4'e birkaç dakika kala ulaştı. 4'e 10 gecede komiser Thomas'ın masasındaki telefon çalıyordu. Thomas sabahı ve öğleden sonranın büyük bir bölümünü adı dışında hakkında hiçbir şey bilmediği adamın izini aramakla geçirmişti. Petit France'daki pasaport şubesine uğraması sonucu 6 ayrı Charles Caltrop adına yapılan pasaport isteklerinin fotokopileriyle baş başaydı. Ayrıca da işini bitirdikten sonra servisin arşivlerine iade edeceğini söyleyerek bu 6 kişinin verdiği resimleri de elde etmişti. İsteklerden biri 1961 Ocağı'na uzanıyordu. Bu Charles Caltrop görünürde daha önce bir istekle bulunmamıştı ama yine de bir sonuç çıkarmak için epey erkendi. Dominik Cumhuriyeti'nde bulunduğu sıra başka bir adı kullansa, Trujillo'nun öldürülmesi dolayısıyla Caltrop adı nasıl söylenebilirdi? Hiç kuşkusuz bu adayı elemek gerekiyordu. Geri kalan 5 kişiden biri çok yaşlı gibiydi. 1963 Ağustos'unda 63'ünü doldurmuştu. Diğer 4'ünün de aranan adam olması mümkündü. Her istek kağıdında bir adres vardı. Bu adreslerden ikisi Londra'da, ikisi de Taşra'daydı. Sabah Thomas'ın telefonu üzerine Taşra'daki polis yetkilileri Londra dışında oturan iki Caltrop'un izini bulmuşlardı. Henüz çalışmakta olan ilki hafta sonu ailesiyle birlikte tatile çıkmaya hazırlanıyordu. Pasaportu incelendiğinde Dominik Cumhuriyeti'ne hiç ayak basmadığı hemen anlaşıldı. Gerçekten de bu pasaportu sadece Mallorca'ya ve Costa Brava'ya gitmek için kullanmıştı. Aynı adı taşıyan diğer adamı Blackpool'daki bir otelde yakaladılar. Epey tartıştıktan sonra polislerin komşulardan anahtarını isteyip çalışma masasının sol gözündeki pasaportunu almalarına razı geldi. Daktilo onarımı yapan bu Caltrop yaz tatili dışında 1961 yılında iş yerinden ayrılmamıştı. Londra'da oturan iki Caltrop'tan ilki Catford'da esnaf sivil giysili iki kişi geldiğinde bir kadına sebze satıyordu. Dükkanın üstünde oturduğundan pasaportunu hemen gösterebildi. Dominik Cumhuriyeti'ne hiç gitmediği gibi bu ülkenin nerede olduğunu bile bilmiyordu. Dördüncü ve son Caltrop daha baştan güçlük çıkardı. 4 yıl önceki pasaport isteğinde yazılı adres Highgate'deki bir binayı belirtiyordu. Bu binanın yöneticisi dosyalarını inceledi. Söz konusu kiracı 1950 aralığında oradan ayrılmış, nereye gittiğini söylemeden çıkmıştı. Hiç olmazsa Thomas şimdi adamın adını tam olarak biliyordu. Gizli servis aracılığıyla Posta Genel Müdürlüğü, Londra'nın batı kesiminde C.H. Caltrop adına bir numara bulunduğunu kendisine bildirdi. Bunun üzerine Thomas mahalle muhtarlığına başvurdu. Charles Harold Caltrop'un gerçekten bu adresteki bir dairenin kiracısı olduğu ve bölgenin seçmen kütüğünde de yer aldığı yetkililerce doğrulandı. Bunun üzerine dairede arama yapılmasına karar verildi. Daire kapalıydı. Zil çalındığında açan çıkmamıştı. Komşular arasında Caltrop'un nerede olduğunu bilen yok gibiydi. Devriye arabası Scotland Yard'a döndüğünde komiser Thomas yeni bir deneye girişti. Adresinde oturan Charles Harold Caltrop'un dosyasının incelenmesi ilgili maliye şubesinden rica edildi. Özellikle son 3 yıl içinde işverenin kim olduğu öğrenilmek isteniyordu. Telefon tam o sıra çaldı. Thomas açtı, adını verdi, bir an dinledi, sonra kaşlarını çatarak sordu. Ben mi? Evet tabii, hemen geliyorum. 5 dakika sonra oradayım. Binadan çıktı, gürültüyle burnunu silerek Parliament Square'e doğru karşıya geçti. Bu sıcak yaz gününde nezlesi azalacak yerde artıyordu. Thomas Parliament Square'dan Whitehall'a doğru yürüdü ve soldaki ilk sokağa saptı. Downing Street her zamanki gibi karanlıktı. Büyük Britanya Başbakanı'nın oturduğu binanın yükseldiği çıkmazın dibine hiç güneş girmezdi. 10 numaranın önünde iki güçlü polisin uzaklaştırdığı bir kalabalık vardı. Resmi belgelerle dolu büyük zarflar getirip götüren habercileri seyretmek ya da pencerelerden birinde ünlü kişilerden birinin yüzünü görmek umuduyla oraya doluşanların meydana getirdiği kalabalıktı bu. Thomas sağdan yürüyüp ortası çimli küçük bir avluyu geçti ve 10 numaranın arkasına varıp zili çaldı. Kapı hemen açıldı ve kendisini tanıyan iri yarı bir polis selam vermek için hemen duruşunu düzeltti. ''Günaydın komiser bey, Mr. Harrow biz sizi hemen odasına götürmemi söyledi.'' Birkaç dakika önce Thomas'ı yerinden arayan James Harrow, Başbakanın özel güvenlik şefiydi. Yakışıklı, 41 yaşında olduğu halde çok daha genç gösteren Harrowby, büyük bir İngiliz üniversitesinin renklerini taşıyan kravat bağlamıştı boynuna. Poliste geçirdiği parlak bir meslek hayatı sonucu Downing Street'te görevlendirilmişti. Thomas gibi o da başkomiserdi. ''Buyurun Brian'' dedi Thomas'ı görünce ayağa kalkıp. Başıyla Thomas'ı getiren polise bir işaret yaptı. ''Teşekkür ederim Chalmers.'' Adam çekildi ve kapıyı kapadı. ''Beni neden çağırttınız?'' diye sordu Thomas. ''Nedenini söyleyebileceğinizi umuyordum. Başbakan benimle bir çeyrek önce konuştu ve sizi hemen görmek istediğini bildirdi. Önemli bir iz üstündesiniz galiba.'' Thomas bu sorunun sorulmasına yol açabilecek bir tek neden görebiliyor ama haberin nasıl olup da bu kadar çabuk başbakana ulaştığını merak ediyordu. Her neyse, başbakan sırrı özel güvenlik şefine açmayı gerekli görmediyse bu kendi bileceği işti. Bildiğim kadarıyla hayır cevabını verdi. Harrowby önündeki telefonu açtı ve başbakanın özel çalışma odasını istedi. Hattan bir cızırtı geldi ve bir ses sizi dinliyorum dedi. Ben Harrowby başbakanım. Komiser Thomas geldi. Peki efendim, hemen. Telefonu kapadı. Sizi bekliyor. Hadi numara yapmayın. Kim bilir yine ne keşfettiniz. Daha önce geldikleri halde bekleyen iki bakan var sırada. Harrowby uzun bir koridor boyunca önünde yürüdü ve dışı yeşil kapitona bir kapının önünde durdu. Dışarı çıkmakta olan bir sekreter iki adamı gördü ve kapıyı açık tutarak geri çekildi. Harrowby rahatça duyulan bir sesle haber verip Thomas'ı içeri soktu. Komiser Thomas başbakanım. Kapıyı gürültüsüzce ardından kapayıp çekildi. Thomas bir bakışta odayı belliğine kaydetti. Yüksek tavanlı, zarif bir şekilde döşenmiş, her yanı kitap ve gazetelerle kapalı, sessiz ve büyük bir oda. Duvardaki tahtalarla pipo tütününün birleşiminden meydana gelen kokuyla kaplı. Kısacası bir başbakanın odasından çok bir üniversite rektörünün odasını hatırlatan bir yer. Odanın öbür ucundaki pencerenin önünde duran adama döndü. ''Günaydın komiser, oturun lütfen.'' ''Günaydın başbakanım.''